Bak hikaye dediğimiz şeyinde izlenimi yapıldı. Yani halen biliyorsunuz. Bir şeyler öğrendiler. Çünkü ders çok büyük yaratıcılık isteyen bir ders değil. Okuyup üzerine düşünmeniz gereken bir ders. Ona rağmen bir sürü otuz vardı. Ama bu bir kurum için. yaşanmış diyebilirsiniz Türkiye'de. Ve tıp tarihi yapanlar tıpla eczacılık yakın bilim dalları olduğu için ve tıp eczacılık eğitiminde bir müddet eskiden tıp fakültesinin içinde bir okul şeklinde geliştiği için yani eczacılık fakültesinin ilk eczacılık fakültesinin Türkiye'de kurulması 1967 yıllardı. Dolayısıyla böyle olduğu için tıp tarih araştırmalarını içinde veya dışında veya paralel olarak eczacılık tarihi araştırmaları da şey yapmış, nedir? İzlemiş. Ve eczacılık tarihi araştırmaları için önce kurumsal araştırma, yani ana bilim dalları vesaire henüz kurulmadı hala ama eczacılar ve hekimler veya başka kişiler araştırma yeri yapmaya başlamışlar. Ve eczacılık daha bilim tarihi müzeleri kurulmadan önce eczacılık tarihi müzeleri kurulmuş. Tekrar ne oldu?
Hocam tamir edebilirim. Tamir edebilirim. Tamir edebilirim.
Olur şimdi bir deneyim de bir kafeyi başlatayım. Gel beraber yapalım. Şimdi geliyor işte böyle bir eskek yapınca tekrar geliyor. Tamam o deneyim. Olmazsa ben de senden yardım isterim. Şey, müzeler ve koleksiyonlar kurulmuş. Kişisel koleksiyonlar var. Türkiye'de kurum koleksiyonlarından çok kişisel koleksiyonlar var eczacılık tarihi konusunda. Bunlardan biri de Mert Sandalcı. Geçen ay bizim 4. sınıflara seminere, konferansa geldi ve muhteşem şeyler gösterdi koleksiyonu. Neyse, şimdi ilk şeylerden, ilk isimlerden diyelim. Bir tanesi Naşit Bayram. Bir eczacı.
Allah.
Yine mi gitti? Tamam. Peki şimdi gelelim. Naşit Bayram. Naşit Bayram'ın kendisi eczacı. Ve onun kitabı, orayı tarihini maalesef, orayı unuttum veya koymamışım. Eczacılık tarihi hakkında yazdığı genel bir kitap, dünya eczacılık tarihi hakkında yazdığı genel bir kitap için içinde, bakın 300-400 sayfalık bir bölümünü Türkiye'de eczacılık tarihine ayırmış. Dolayısıyla eczacılık, Türkiye'de eczacılık tarihi konusunda ilk yayınlar Naşit Bayram'ın bu kitabıyla başlamış diyebiliriz. Ondan sonra 1970 yılında, 70 yılında tıp fakültesi hocalarından Bedi Şehsivaroğlu da eczacılık tarihi dersleri diye bir kitap yayınlamış. Yani tıp fakültesi içinde eczacılık tarihi dersleri. Bu size biraz önce söylediği gibi tıp fakültesi ile eczacılık fakültesinin iç içe olması, daha doğrusu iç içe başlangıçta gelişmesi ve tıp hocalarının eczacılık tarihine olan ilgisini gösterir. Ondan sonra eczacılık fakültesi hocalarından 1960'ta eczacılık fakültesi fakülte olarak tıp fakültesinden ayrılıp kurulduğu zaman eczacılık fakültesi içinde bir eczacılık tarihi müzesi kuruluyor. Eczacılık tarihi derslerinde eczacılık fakültesinin bir hocası tarafından veriliyor. O kişi de Turhan Baykal. Onun kitabı da 1985 tarihli. Ama o dikkat ederseniz başlığına Türk eczacılık tarihi. Yani ilk defa Türkiye'deki eczacılığın tarih boyunca gelişimine ait bir kitapla karşılaşıyorsunuz. 1985'lerde öğrenciymiş ve eczacılık tarihi derslerinde bu kitabı okumuş. Ve o zaman eşi veya nişanlısıyla birlikte Emirgan Parkı'na çay içmeye giderlermiş. Hala çay içmeye gidiliyor. Ve orada bu kitabı getirilmiş yanında ve Emirgan Bahçesi'nde çay içerken bu kitabı karıştırırlarmış. İçinde, kitabın içinde işte havanlar var, ilaç kutuları var, ilaç reçeteleri var, eczacıların biyografileri var ve bu sohbetlerden kocası Mert Sandalcı gibi mühendis, işte bize gelen koca, mühendisliği bırakmış ve tamamıyla eczacılık tarihi koleksiyonculuğuna girmiş. Şimdi en son işte 1990'larda yani 10 senede demek iyi malzeme toplamış. Topladığı malzemeyi Eczacıbaşı şirketine sattı. Orada 9 ciltlik çok güzel bir koleksiyonu tanıtan kitap çıkardı ve Eczacıbaşı'nın Eczacılık Tarihi Müzesi'ni kurdu. Dolayısıyla güzel şeyler yaptı ama Eczacıbaşı'nın müzesini şimdi gidip seyredemiyorsunuz. Yani gezemiyorsunuz. Çünkü Eczacıbaşı firmayı yabancı bir firmaya sattı. Yabancı bir firmayı ya müze yani firma satılınca müzede onunla birlikte yabancıların eline geçti ve oradaki malzemeyi şimdi ulaşamıyorsunuz. Ne olacak o da bilinmiyor. İnşallah Türkiye'den o koleksiyonu alıp yurt dışına götürmezler. İtalyan firmasına. İtalyan bilmiyorum. Aynı şekilde bir başka koleksiyon yaptı. O da Abdi İbrahim şirketine sattı. Abdi İbrahim'i de şey aldı, İtalyanları aldı. Dolayısıyla oradaki koleksiyon Abdi İbrahim için toplanmış olarak koleksiyon ve müzede şimdi şeyin içinde kapalı. İtalyanların yönetimindeki ilaç firmasının içinde kapalı. Yani şartlar görüyorsunuz, yapılan koleksiyonların şeyini, akıbetini de nasıl belirliyor. Ama demek ki 1970'lerden itibaren eczacılık tarihi konusunda kitaplar yazılıyor. Bu ilk kitaptan sonra Turan Bartok'un 3 yayını çıktı. Kendisi de kısmen koleksiyon yaptı ve bu onun küçük koleksiyonunu ve yayınlarını topladı. Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları en yoldaki bizim yukarıda odamda var. Merak edinize gösterebilirim. Orada makalelerini toplayacak. Eczaneden eczaneye Osmanlı döneminden günümüzde eczanelerin gelişimini konu aldı. Hani ne zaman hangi eczane açılmış, nerede açılmış, eczacıların biyografileri. Yani eczanelerin tarihi o. Öbür tarafta da laboratuvardan fabrikaya eczacı ilaç üretim, yani ilaç sanayinin gelişimi diyelim Osmanlı'dan günümüze. Tabii Osmanlı'da ilaç fabrikası yoktu. İlaç eczanehanelerin arka odalarında yapılıyordu. Ama yine de bir ilaç üretimi vardı. Ama Osmanlı döneminde ilaç ham maddesi ithal ediliyor. Bartok'un söylediğine göre su ve şişe sadece geldiğinde onun içindeki ilaç yurt dışından ithal edildi. Burada çözelti yapılıp şişelere dolduruluyordu veya nişasta ile karıştırılıp tablet yapılıyordu. Dolayısıyla ilaç ham maddesi üretimi ancak şeyde başladı. Cumhuriyet'in sonrasında kurulan ilaç fabrikalarında başladı. İşte onun hikayesi de laboratuvardan fabrikaya ilk ilaçlar laboratuvarda üretiliyor. Sonra ilaç fabrikaları kuruluyor. Şimdi bu ilk yayınlarda size belki başka yayınlar bugün de Eczacılık Tarihi'ni Türkiye'de okumak isterseniz onlara başvurabilirsiniz. Ama Şimdi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içinde gezilebilir. İnşallah seneye veya öbür sene gezersiniz. Ve 99 İstanbul depreminde atlattı. Çünkü bina büyük zarar görmüştü. Oradaki Bartok'un öğrencilerinin gelişimiyle şehir müzeyi kurtardılar ve yeniden eskiden daha güzel de kurdular. Şimdi 1959'da demek ki Eczacılık Tarihi Müzesi bizim İstanbul Üniversitesi'nde ve şeyleri yani ilk girişimden şey bir Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti var. Yani bütün Türkiye'deki eczacılarla temas eden bir birlik o. Bütün Türkiye'deki eczacılar o birliğin üyesi. Dolayısıyla o birlik üzerinden Türkiye'deki bütün eczacılara ulaşabilir düşüncesiyle bir yazı hazırlamış. Ve o dernek üzerinden Türkiye'de bütün eczacıları göndermiş. Ve yazıda diyor ki biz İstanbul Üniversitesi'nde bir eczacılık tarihi müzesi kuruyoruz. Elinizde tarihsel malzeme varsa lütfen İstanbul Üniversitesi'ne ulaştırın. Bu tarihsel malzeme ilaç kapları olabilir, şişeler olabilir, kurumalar olabilir, karneler olabilir, aklınıza ne gelirse bütün tarihsel malzemeyi kabul et. Hazırız ama bağış olarak, çünkü üniversite para vermiyor bunlara, yani parayla satın alma şey yok. Bağış olarak eğer gönderirse biz bir müze kurmak istiyoruz. Ve bu gelişim neticesinde hakikaten Eczacılık Tarihi Müzesi İstanbul Üniversitesi içinde 1960 yılında kuruldu. Demek bir sene içinde o Eczacılar Birliği üzerinden bütün Anadolu'ya yayılan bu duyuru ses getiriyor ki bir sene içinde malzeme toplanıyor ve Eczacılık Fakültesi içinde müzeyi kurabiliyorlar. Tarihini biliyoruz çünkü bir mevhü yaptırılmış. Mülkün üzerinde de 1960'dan. Dolayısıyla girişim, ikinci girişim 59'da ve 60'da da müze kuruldu. Şimdi tabii 60'da kuruluyor resmen ama malzeme gelmeye devam ediyor takip eden yıllarda. Ve toplanan malzemeyi bizim bugün bildiğiniz şeye giderken üniversitenin taç kapısına giderken o köşedeki büyük beyaz binanın bodrum katında, zemin katında 35 metrekarelik büyük bir oda içinde şey yapıyorlar. Buradan gördüğünüz gibi bakın şeyler var. Bazı eski eczanelerin dolapları ve içinde ilaçlarıyla birlikte hibe edilmiş. Ama onun dışında bir takım resimler var. Biz bir eczan annenin saati var. Bir eczaneden şeyler var. Geçecektir şimdi birazdan. Dolayısıyla bir bağış kampanyası neticesinde bunlar oluşmuş. Şimdi eczacılar bir takım malzeme deniyorlar. Ama eczacıların verdiği malzeme dışında eczacılık okulu veya okulu resmi yazılar yazıyor devlet kurumlarına. çok meşhur. Ben çocukken bir yer vardı. Hani şimdi Nivea kremler, el kremleri var ya, bütün marketlerde satılıyor. O zaman biz o kadar Avrupa, yabancı sermaye o kadar yoktu Türkiye'de. Neden perde aynen Nivea kremi gibi ve değişik kokuları hatırlıyorum, renk renk böyle. El kremleri Türklerde, eczanelerde satılıyordu. Ve çok da şeydi, işte onun ilerisini bulsam da size. Ama internette vardır. Efendim el kremi diye girin. İşte lavantalısı, büyülüsü, her biri değişik renklerde. Çok güzel şeyler vardı. Mesela o zaman yabancı diş macunları yok. O zaman radyolin var. Radyolin yabancı isminde. Ama tamamıyla bir Türk müteşebbis tarafından laboratuvarında yapılmış bir diş macunu. Neyse. Şey, Ethem Perfekler geliyor. Eczacı Recep Taşçıoğlu da Beşiktaş'taki eczanesini aldı. İşte o gördüğünüz dolapları ve bütün için içindeki malzemeyi birlikte bağışlıyor ve daha sonra bağış olarak ve biraz da satın alma paralar nereden bunları bilmiyorum ama kitapçıkta öyle yazıyor. Satın alma malzeme var. Şimdi bütün bu malzeme geliyor. Bizim eczacı fakültesinin evindeki 35 metrekare odaya. Ama bunları böyle orası düşünün ki 62'de kuruldu ama bir depo şeklinde. O depo şeklinin içindeki malzemeyi müzeye dönüştürmek lazım. Kim yapacak bunu? Ve o zaman bir başka eczacı fahri olarak yardıma geliyor. Umrada yetişiyor aslında. Onun da ismi Remzi Kocaer. Ve Remzi Kocaer bu malzemenin temizlenmesini, tamirini, düzenlenmesini üstleniyor ve bütün bunları para almadan gönüllü olarak yapıyor. Yani ben bunları buraya, bu insanları tanıtıyorum ve rahmetle de almak lazım. Çünkü Türkiye'de eczacılık tıp bilim tarihi konusunda eğer ne kadar bir şey yapılırsa işte bu haksız kahramanları gönüllü para beklemeden. Şimdi bir müzeye bir kurmak isteseniz gönüllü insan bulamazsınız. Çünkü devir değişti. Herkes kendi yaptığı şey karşısında, emek karşısında muhakkak bir şey bekliyor. Maddi bir karşılık bekliyor. Haklı bir yerde ama bazı kişiler mesela Remzi Kocaer değil başka bir yerde part-time çalışıyordu. Boş zamanında geldi gönüllü olarak bu müzeyi ayağa kaldırdı. Ama bu gönüllülük şeyi bizim tekrar özellikle siz gençlerin tekrardan yaşatmamız lazım. Çünkü geçen hafta ben konferansın erken çıktım. Bir Fransızla buluşacağım diye. Mesela onunla konuşurken gördüm. Onların da Ankara, Paris'te bir eczacılık tarihi müzesi var. O müzede Fransız hükümeti de para vermiyor müzeyi şey yapmak için. Onun bir arkadaşı, bir hanım haftada belli günler gidip kavanozların şeylerini silip temizliyor. Yani Paris'te eczacılık müzesinin de belki o malzemeyi temizleyecek insan demiyor. Ama emekli bir eczacı hanım 70 yaşında gidiyor şeyleri yapıyor. Bir başka bir doktor öğrencisi kız geliyor onların etiketlerini boş vakit üzerinde yazıyor. Ve bir grup bu eczacılık müzesini yaşatma derneği diye küçük bir grup kurmuşlar. O gruplar bakın insanın aklına geldi. Noel'de insanlar çok alışveriş ediyor. Bazı şeylerde, dükkanlarda hani insanlar hediyeyi alıp çantasına götürüp şey yapıyor. Ama bazıları da istiyor ki vereceği hediyeyi güzel paketlesin, şık bir paketlesin. O grubun elemanları, onlar da çok gençler var, emek tarafından edilmeli ve onun karşılığında işte diyorum 5 lira, 6 lira onu bir şeye katıyorlar, torbaya katıyorlar ve ondan sonra onu gelirip derneğe bir kasasına koyuyorlar. Dolayısıyla o dernekteki kasa üniversitenin veya fakültenin sağlayamadığı bir takım işlerin yapılmasında bir toplantıda çay ikram mesela. Ama böylelikle bu aktiviteler sürüyor. Neyse, yani eskiden de böyle imece usulü bu eczacılık tarih müzesinin ben kurulduğu izlenimini edindim. Şimdi size oradan o müzeyle ilgili ilk bulabildiğim renkli resim bu. Daha erken çekilmiş resimler, siyah beyaz. Bu da 1989'da çekilmiş bir resim, yani kuruluşundan en sonra. Ve bu şeyde tezgah, eczacının çalıştığı tezgah. İlaçlar var ama eskiden bütün ilaçlar hazır değildi. Eczacı da ilaç hazırlardı. Dolayısıyla buradan ilaç yapması gereken bir ilaç reçetesini alıyor, işte götürüyor, arkada yapıyor, ertesi gün onu buradaki deftere işliyor ve ertesi gün gelen müşteriye satıyor, kaç kuruşa sattığını, reçetenin numarasını filan. Yani onun bütün idari işleri yaptığı vücut tezgahı, müşteriyle temas ettiği tezgahı. Ama çok şık bakın. Sağda solda camlı iki dolabı var ve o dolap içinde de bir takım güzel şeyler, şişeler şey yapıyor. En arkada da daha sonra bir başka resim gelecek. Bana kırmızı şeyle bir dolap var. O eskiden bütün eczanelerde vardı, şimdi kalktı. Kırmızı kapaklı olduğu zaman bilindiği içinde zehirli ilaçlar var. Dolayısıyla aslında eski eczaneler inşallah görürsünüz eczacılıkların özellikleri var. Yani bugün artık kaybolmuş özellikler. Şimdi 1968'de eczanede 1300 parça var diyebilirsiniz. Ve 1984'te yayınlanan kitapçığa göre de 1500 parça malzeme var. Neler var? İşte aletler var, aletler şey yapmak için, tablet yapmak için, pilül yapmak için aletler veya dağıtmak için aletler, cam eşyalar dağıtmak için, diplomalar var, resimler var, tabelalar var, levhalar var, bunun gibi değişik şeyler var. Ondan sonra sanırım ilk şeyi nedir? Korunduğu, malzemenin korunduğu yerde kuvvet almaya başlamış. Farklı bir odaya taşınmış. O 35 metrekarelik odadan ve resmi açılışı da 1984'te yapılmış. Yani 1989'daki Başka Zeynep Kamil, Zeynep Hanım ile Kamil Paşa'nın şeyi, yaptıkları konak bizim bugün Edebiyat Fakültesi'nin yerine yapmış oldukları Zeynep Hanım konağı. Zeynep Hanım, Mısır'daki Muhammed Ali'nin kızı, babası bütün Mısır'daki arazilere sahip olduğu için onun gelirleri çok. Onun için hatta bizim Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yerdeki o eski konağı da Pamuk Sarayı'ndan gelmiş. Çünkü Pamuk, Mısır'dan gelen Pamuk parası. O burası. Ama Eczacılık Fakültesi Keçikzade Fuat Paşa, Keçikzade Fuat Paşa Doktor Mühendisliği Bakanlığı'na yani Dışişleri Bakanlığı'na yaklaşık bir işi. Çok aydın bir iş. İşte o şey deprem sonucunda koleksiyon kutuları konuyor ve Bodrum'daki bir odaya taşınıyor. Çünkü bina tamamıyla yeniden restore edilmek zorunda kalıyor. Çünkü bina 19. yüzyılda da yapılmış bir bina. Dolayısıyla taşınıyor. İçi de çok güzeldi. Eğer siz seneye Raiye Şahin Baş Hoca size Eczacılık Tarihi dersi verecek. Ondan isteyin. Beraber güzel bir gezi düzenledik. Ama şeyden sonra nedir? Dekandan sonra Eczacılık Fakültesi dekanlığı çeşitli İstanbul'daki ilaç firmalarıyla para çünkü ilaç firmalarıyla yaparak temaslarda bulunarak müzenin yeniden açılması için geçiyor, irtibata geçiyor ve para topluyor. Daha doğrusu parayı nakit olarak toplamıyorlar ama bazı yapılacak işler masrafını ilaç firmaları karşılıyor. Mesela bu gördüğünüz dolaplar çok büyük zaten eski dolaplardı. Ve depoda da üstüne eşyalar yıllar yıllar daha da eskimişti ve yıkanmıştı. Dolayısıyla mesela bir firma bütün bu dolapların yeniden parlatılmasını, cilalanmasını, tahminini yapıyor. Ve dolayısıyla gezerseniz gelecek sene böyle bir müzeyle karşılaşacaksınız. Yani bu daha önceki verimsiz müze girişimlerinin tam tersi ölmemiş ama kendini kurtarmış olan bir müze. Ama kendini kurtarması da o kurumdaki kişilerin yani sebatlı kişilerin. Şimdi biraz bu şeyi yaptım. Çünkü seneye giderseniz hiç olmazsa bir ön bilginiz olarak gidersiniz. Gittiğiniz zaman hani biraz üzerinin tarihini bilerek gidersiniz. Size orada gençler, asistanlar tekrar anlatırlar ama insan bir iki sene geçince ister istemez unutuyor. Hatırlamış olur. Burada şimdi bir kaç slide müzeyi tanıtacağım size. Bir kuru kafa var görüyorsunuz ve görüyorsunuz fotoğraflar var. Bunlar bizim Eczacılık Tarihimiz bakımından önemli fotoğraflar. Ondan sonra levhalar var demiştik. Aşağıda bir levha var. Eczacı ve dişçi mektubu olmasına şubeleri. İstanbul Üniversitesi bakın tıp fakültesi. Eskisi eczacılığın tıp fakültesi içinde olduğunu gösteren en soğuk demir kapının levhası. Ve arkada yine güzel şeyler içinde, kavanozlar içinde ilaçlar. Ve şurada görünmüyor bakın. En köşede kırmızı kapalı bir dolap var. Şey çekmişim, onu çekmemişim, resmi çekerdi ama bir de yeşil olan var. Yani yeşil olanlarda şeyimiz var. Şimdi bu İstanbul Üniversitesi'nde bu müzenin kurulması Anadolu müzelerinde de Anadolu Üniversitelerinin Eczacılık Fakültelerinde de birer müze kurulma hevesini getirdi. Yani oradaki mesela bir tanesi Hacettepe Üniversitesi'nde eczane oluyor, harcadığını görürsünüz. Peki, dikkat ederseniz burada istediğim şeyle yazıyor. Ha. Latin harfleriyle yazacağım. Şeyler çok önce yazılmış olmasına rağmen, harf devriminden çok önce bu defter Üniversitesi'ndeki en eski eczane Bizim dediğim İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. bitiyor eczacıları. İstemiyorlar kendileri ilaç şey yapsınlar, hazırlayıp versinler. Çünkü belki de haklılar, her eczanede hijyen şartlarını belki gereği kadar ünlüyor veya şeyler bazı eczacılar ucuz olsun diye etken maddesini daha az koyuyor olabilirler. Vesaire tabii şeyleri de var ama yine de bazı çok önemli olmayan ilaçları yapabiliyorlar. Ve o da bu paragrafı buna anlatıyor. Yani eskiden diyor her doktorun kendi şeyi vardı, formülü vardı diyor. Ve efendim yüzünüzde sivilce çıktı. Sivilce kurutucu her doktorun farklı bir karışımı vardı. Onu yazardı, biri yazardı. Ama şimdi küreselleşme olunca Avrupa'daki Amerikan şirketi şey, Amerikan şirketlerinin şeylerini, ilaçlarını satmaya şey yaptı. Ve 1950'lerde iki eczacı, iki hafta geçirerek bir de ben 5 kişi çalışırdı eczanede diyor. Ama şimdi kendisi kalsa tutacak bile kadar para kazanmıyor eczacılar artık zor durumda. Onun için kendi başına bütün şeyi yapmaya çalışıyor. Siparişleri alıyor, dükkanı kapatıyor, açıyor. Yani sıhhatini verdiğince. Ama bu sadece bu yaşlı insanın şeyi değil. Ben kendi mahallemde de biliyorum. Çoğu zaman eczacılar bir veya maksimum iki kişiyle çalışıyorlar. Ve tabii çok eczacı mezun olunca, herkes eczane açınca ister istemez bütün eczacının karı da düştü. Yani eskisi gibi çok gelir getiren bir şey değil. Fakat işte biraz önce bahsettiğim yeşil ve kırmızı kapaklı şeylerle de daha güzel bulunuyor. Bu şeyler yeşil olanlar, işte bilmiyorum görüyor musunuz, ben şimdi bakarak gördüm. Yakından hafif zehirliler yazıyor. Kırmızıda da şey çok zehirliler yazmış lazım veya şiddetli zehirler yazıyor. Tekrar sağ tarafta başka bir resim. Kurucusunun resmini ilk olarak birlikte. Evet, şimdi aslında ben size günümüzde eczacılık tarihi yapanlardan bahsederken ben sandalcıdan bahsetmiştim ya, ben sandalcı.com'a gelip şeyleri bulun diye. Ben unuttum geçerseniz. Seni bu sunumda Mert Sandalcı'ya da bir yer ayırdığımı sunumun sonunda. Mert Sandalcı bu kişi ve o bahsettiğim koleksiyonu da 9 cilt halinde yayınladı demiştim. İşte o da belgelerle ilk eczacılığı, bu eczacı başına satılan koleksiyonun bir yerde katalogu. Bu 9 ciltlik eserin 1. cildini görüyorsunuz. Mersandalcı'da Eczacılık Tarihi Müzesi'ndeki bir açılış toplantısında çektiğim bir resim ve arkasında eski Türkçe yazı da üzerinde Eczacı Mektebi yazar. Yani o da okulun bir levhasıdır. Mesela şeyin o biraz önce gösterdiğim resim şeyin 9 ciltlik eserin içinde neler var? Mesela eski eczane kartpostalları var. Fanzu kestanesi. Ondan sonra laboratuvarların antetli zarfları var. Bunlar koymanın sebebi bunlar önemli çünkü üstünde hem giden kestanesi var hem şeyi üreten, ilacı üreten laboratuvarımız var. Kimisi eskiye gittik Fransızca ama şuradaki keşke daha büyük konserde o kadar süslü zarflar var ki artık her şey e-mail'e döküldüğü için bütün haberleşmeler zarflar tırnak içinde yozlaştı. farkında günümüzde tesadüf ediyoruz ama eskiden iyi ki yapıldı, şimdi onlar koleksiyon parçaları. Bunlar da reçeteler, doktor reçeteleri, eczacının ilacı yaparken hangi maddeleri kullanması gerektiğini söylüyor. Bunlar da faturalar. Yani ben hiç günümüzde hiç bu kadar süslü fatura görmedim. Yani Antepleri son derece süslü. Kimisinde İstanbul manzaraları var, kimisinde eczacılıkla ilgili objelerin resimleri var. Dolayısıyla bunları, kimisinde de var, laboratuvar veya eczane sahibinin fotoğrafı var. Yani bence çok ileri modern bir düşünce o zaman için. Şimdi bile kart fiziklerin üzerine yeni yeni değil mi fotoğraf koymaya başladı bazı insanların kart fizikleri üzerine fotoğrafları var. Ve tabii cam şişeler var. Nedir? Macunlar veya kremler var. Ferikbu. Süleyman Ferikbu. Süleyman Ferik eczacı başının babası. Onların ilk eczanesi İzmir'de. Süleyman Ferik eczanesi. Ondan sonra İstanbul'a geliyorlar ve ilaç üretimini büyütüyorlar. Bunlar mesela pişik için kullanmaya pudralar. Üstünde bebek görüyorsunuz resmi, poposunu pıtrasını çekiyor bir konu. Bunlar küçük şeyler. Acaba kimin hapları ne olduğunu tam gözümde şimdi seçemiyoruz şimdi. Ya kimin haplarıdır? Sonra mesela günümüzde de yapan eczaneler var. Bu yeni bir eczane, modern bir eczane ama eczacı tarihe meraklı ve kendi koleksiyonunu eczanesinin içinde sergiliyor. Modern dolaplar yapmış olduğu için ama eski bir eczane dolabında üst kata çıkarken yan tarafta sergiliyor. Böyle eczaneler var. Bakın bir tane ilaç kutusu. Ve onun yanında ampuller var. Ve yeni kadar sanırım var. Bu size bir vermek için de Değişik Doğa Bilimleri Müzesi'ni gördük. Jeoloji Müzesi'ni gördük. Ama eczacılık tarihi müzeleri de var bu memlekette. Ve çoğu da üniversitelerin içinde bunu size haftaya da inşallah sanayi müzelerine bir örnek olarak bilgi bilgi üniversitesinin neydi o meşhur bir Asansi İstanbul'un tarihinden bir arkadaşlar. İstanbul'a elektrikler jeneratörleri içeren bir elektrik fabrikası ve o nasıl sanayi müzesine dönüştü. Ve bir şey soracağım size. Yabancı kanalda bir haber okudum. 18 Mayıs tarihinde Avrupa'da yani Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerden bilmiyorum. 18 Mayıs, 19 Mayıs'a bağlayan gece bütün müzeler açılır. Acaba o Türkiye için de geçerli mi? Bir internetten baksanıza. Ve dolayısıyla insanlar diyorlar ki, yani gece bir müze gezmek, hani reklamı şöyle gibi, büyülü bir şeydir. 18 Mayıs akşamı sizi Avrupa ülkelerinde 3000 müzeyi gece gezmeye davet ediyoruz diye böyle bir ilan var. Acaba bizim ülkemizde de böyle gece gezme, müze gezme diye bir var mı? Ve varsa ben herkese birlikte 18 Mayıs'ta mı yapıyoruz? gezmesi belki yapan konuşulabilir.